Parabolika, Formula 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz.
Herkese selamlar. Neden böyle başladığımı merak edersiniz büyük ihtimal. Çünkü biz Parabolika'nın bu bölümünü kaydettikten hemen sonra Vettel'in Macaristan'daki yarışının ardından diskalifiye edildiği haberi çıktı ortaya. Biz de kayıttan sonra bunu nasıl eklesek diye düşünürken en başın en azından bu sadece programı konuşacağımız, bu bölümü konuşacağımız kısmı ekleyelim. Ardından sizleri de direkt Parabolika'nın son bölümüne yönlendireceğiz. O yüzden Vettel'in haberiyle Oğuz sana bırakıyorum. Yeteri kadar benzin bulunmadığı için aracında ikinci tamamladığı yarışı Vettel diskalifiye olarak ayrılmış oldu. Bunun hakkında ne söylersin?
Yani bu karar değerlendirilebilecek bir karar değil açıkçası. Hani var. Takım olduğunu iddia etmiş. Çıkarın demişler. Çıkaramamış. Benim de şu ana kadarki bilgim bu. Hani varsa çıkarın da 1.44 litre olduğunu iddia etmiş yanılmıyorsam Aston Martin. Herhalde direkt depoda değil de o kanallarda olduğunu, onları çıkartabileceklerini falan düşündüler. Ya da gerçekten var ama çıkartamadılar. Bilmiyoruz. Fakat sonuç olarak diskalifiye oldu. Sainz podyuma çıkmış oldu tekrar. Ocon yeri değişmedi. Onun dışında herkes bir sıraya yükseldi. Raikkonen bir puan aldı. Programın ilerleyen bölümünde tam 3 katı puanı var demiştik Williams'ın. O da muhtemelen değişti şu an. Evet. Tam bir hesaplama yapmak lazım ama tabii Latifi ile Russell da birer sıra yükseldi. Verstappen Hamilton farkı bir puan daha fazla açılmış oldu. Bu da hani ya yani ne olursa olsun küçük de olsa bir detay. Yani kesinlikle. Bir puan daha fazla alırken Verstappen 3 puan daha fazla alacak. Hatta 2 puan açılmış oldu yanılmıyorsam. Hamilton. Aynı şekilde tabii takımlar için de geçerli bu. Diğer tarafta Alonso 4.'lüğe yükseldi. Herkes bir sıra yükseldi ve Raikkonen son puanı aldı. Mick Schumacher de 12. oldu. Bu üstüne dediğim gibi hani doğru yanlış bir karar verilebilecek bir şey değil ve muhtemelen doğru. Aston Martin direkt Twitter'dan bir açıklama yaptı. Hani çok itiraz edilebilecek bir şey değil. Burada sıkıntı şu. Mesela Russell'a aynı karar çıkacak mı bilmiyorum. Muhtemelen çıkmayacak. Çünkü Russell start finish'i geçti. Pit çıkışında durdu. Vettel'in o kadar gitmesine gerek yoktu. Ve turun neredeyse sonuna doğru durdu. Hiç gerek yok. Yani o an takım heyecandan hani ikinciliği kutlamak için kutlarken ve Vettel birinciliği kaçırdığı için kendine kızgınken atladı muhtemelen. Yoksa aynı şeyi yapabilirdi. Yarış bitti. Çeker dururdu. Bitti gibi Russell'ın durduğu yerde ve yani ya muhtemelen bir litre çıkardı bir turu daha yavaş da olsa o kadar dönmese. Bu belki daha sonra açıklaması çıkar. Şu an çok sıcağı sıcağına yapıyoruz ama eğer dediğim senaryoysa bir skandal. Ya bir skandal Aston Martin açısından. Hani ya nasıl neden durdurmadınız? Nasıl oldu? Yoksa finish çizgisini geçtiğinde çoktan iş işten geçmişti. En azından Vettel buraya gelsini düşündülerse tamam. Bak bu kabul edilebilir. Yani zaten bu da şöyle kabul edilemez. En kötü Vettel'le konuş. Hani bunu bu bir şekilde çözülebilir. Yakıt tasarrufu yaparsın. Hamilton'a geçilip üçüncü olursun. O da geçiliyorsan. Dördüncü olursun. Anladın mı? Hani sürünerek bitirip. Ve geçtiğin gibi durursun. Ya finish çizgisini geç. Okunan noktayı. Ve çek kenara dur. Kimse bir şey demeyecekse. Kim Russell'a ne dedi? Ama bu yani bilmiyorum ya. Ve çok şeye çok inanıyorum. Muhtemelen bir litreden fazla olurdu geçip dursaydı. Turu oraya kadar atmasaydı. Çok saçma atlanmış bir hata olduğunu düşünüyorum. Üzücü. Üzücü. Yani bir yandan da açık söyleyeyim Sainz için de sevindim bir yandan. Yani üçüncülüğe çıktı. Çok kötü geçen bir cumartesi. Hani yaptığı kaza zaten facia. 15. başta tur bile. Ben tur atamadı diye hatırlıyorum Q2'de. Atsaydı 15. çıkmazdı evet. Çünkü. En kötü Alfa Romeo'ları geçerdi. Standart bir turla bile. Yani açık söyleyeyim sevindim şeye. Sainz'in üçüncü olmasına. Vettel'in ikinciliğinin gitmesinin de bu büyük bir hata yani büyük bir atlama var burada. Yani o sevince kaynadı herhalde. Vettel de çok tahmin etmedi mi bilmiyorum. Yani o da herhalde o kızgınlıkla geçti gitti. Hiç fark etmediler ve 0.3 çok az yani turu bitiremezdi orada durmasa da. Bittiği için bile durmuş olabilir. 0.3'le artık hani araç da durmuş olabilir. Direkt kendisi bu kararı vermemiş bile olabilir hani. Üzücü. Yani şu an net puan durumunu göremiyorum. Galiba Formula 1 kendisi de güncellemedi.
Yok hayır henüz güncellemediler.
Değil mi? Alfa Tauri'ler 5-6 bitirmiş oldu. Tsunoda için de 6.lık Gasly için standart sayılabilecek bir durum ama Tsunoda için de gayet iyi. Bir anda 1-4'e çıkmış oldu Alpine'ler. İnanılmaz bir sonuç. Yani ilk 4'te 2 araçla bitirmek inanılmaz bir sonuç. Dediğimiz gibi Raikkonen Alfa Romeo'ya bir puan getirmiş oldu. Verstappen için kötü oldu. Yani 2 puan aldı ama rakibi
evet.
Sen artı 1 alırken rakibin artı 3 alıyor yani. Yani ben yukarı çıkmayayım daha iyi muhtemelen Verstappen için. Çünkü ne takımlarda ne kendisine hiçbir artı olmayan bir durum. Hamilton yani ikinci bitirmiş oldu. Hasarı minimuma, minimumun da minimumuna indirdi. Ferrari'ye podyum geldi. Hani yani herkes bir sıra yükseldi. Şöyle baktım aslında hani bir anda o kadar ilginç bir ilk 10 ki. Verstappen'in 9'unculuğu ve Raikkonen'in 10'unculuğunu bir kenara bırakıyorum. Bir anda Williams'lar 7-8 hayal gibiyken 8-9 hayal gibiyken 7-8 bitirdiler. Ve şöyle bir durum var. Şimdi Alfa Romeo artı 1 alırken artı 2 alıyor. Ya şu an toplam 6 puan alırken 10 puan artı 4 almış olacak Williams. Şu an buradan 10 puan çekiyorlar. 6 puan alıyorlardı. Ve rakipleri 1 puan almış olacak. Aynı şey muhtemelen Ferrari için geçerli değil. Çünkü Sainz artı 3 alırken Alonso artı 2 almış olacak sadece. Ya bu da her şeyi de değiştir. Dediğim gibi çok şu an küçük gözüküyor ama bunun için takımların o 1 puan için Mercedes ve Red Bull'un neler yaptığını biliyoruz. Yani o 1 puan için Perez'in atıyorum yarışta alabileceği bir puandan vazgeçip Hamilton'ın almasını engelleyip hızlı tur attırabiliyorlar. Ya da işte hani atıyorum Gasly muhtemelen bayağı zorlattılar Gasly'ye oradaki bir puan için. Gasly'nin için o bir puan varmış yokmuş çok fark etmez. Ya da aynı şekilde Bottas için yapıyorlar. O olası ikincilik, üçüncülükte. Bu puan çok önemli. Bir puan değil, iki puan. Ben ısrarla bir diyorum ama iki puan evet, tabii. İki puan. Daha da önemli. Bir puana kesin göre iki kat daha önemli.
Tabii puanların yani dışında da biz en başta söylediğimiz gibi programı kaydettikten sonra hemen bu haberin çıkmasından sonra ek olarak kaydediyoruz bunu. İlk önce bunu dinleyeceksiniz. Biz programda da şöyle söyledik. Bunun daha önce aynı örneğini yaşadık. Orada bir ceza çıkmamıştı Haas takımına. Muhtemelen Vettel'le ve Russell'a da çıkmayacak diye düşünmüştük. Öyle söyledik programda. Ama Vettel'in bu kararı geldi. Onlarda da bir itiraz olmadığını açıkladılar. Bu şekilde bir ceza geldi Vettel'e. Russell'a da gelmeyecek gibi duruyor diyeyim de yani demek de istemiyorum şimdi ona da ceza gelir bu kaydettikten sonra.
Doğru diyorsun. Yaşamayayım. Ama Russell geçer geçmez durdu. Yani muhtemelen evet,
muhtemelen onu öngördüler.
Aynen, çünkü gerçekten kesinlikle geçer geçmez. İlk virajı bile dönmedi.
Hatta ben şaşırdım. Pit'in
çıkışında durdu.
Aynen direkt pit'in çıkışında durdu. Şaşırdım ben de. Hiç o sırada da hani diğer olaylardan dolayı çok fazla irdelemedim onu ama yavaş yavaş onun kuş çıktı. Dediğin gibi orada bir Aston Martin'in uydular da diyebiliriz onlar için. Bilmiyorum veya farkına ya varmadılar. Vettel de farkına varmamış olabilir. Sinirliydi çünkü birinciliği alamadığı için. O yüzden cezaya da itiraz etmeyecek.
Tek açıklama yani bitmişti iş anladın mı? Hani atıyorum 0.8 litre kala falan geçti. Ki o zaman da ya sen şimdi 0.3 iken 1.44 olduğunu iddia ediyorsun. 1.44 litre var. O zaman gene durdu. Hani atıyorum 0.8 vardı hemen
tabii, evet, niye riske
bir şekilde yani? Hani atıyorum 0.8'i yediririz. Bir yerden hani yani diyorum ya sana o benzin kanalından bir şeyden bir akar hani bir şey olur anladın mı? Hani bir çaban olur. Hiç bir açıklama çıkmıyor. Detaylarını muhtemelen bugünün ilerleyen saatlerinde ya da
yarın yani sabah
bir şekilde ortaya evet bir şekilde ortaya çıkacak. Russell kararı da açıklanacak. Hani atıyorum Russell'ın evet tamam 1.12 bulundu ya da 0.8'di işte 1 oldu bir parça yani nasıl anlatayım motora benzin giden kanaldan geri oraya aktarılan alınabildi numune bir şekilde. Sonuçta araçta o benzin.
Aynen öyle.
Gibi öğreneceğiz ama çok çok ilginç ya. Çok amatörce yani sevinirsen de hani ya sevinirken de unutmazsın ama bunu. Nasıl atlanabiliyor bilmiyorum. Hani tamam pit duvarı sevindi bu aracın mühendisi var her şeyi gören. Hani o bir saniye der, bir durun der, hemen dur der. Her şeyi durduruyorlar. Hani vites kutusunda bir sıkıntı oluyor hafta sonu boyunca. Yarış biter bitmez dur diyorlar. Benzin oluyor dur diyorlar. Nasıl atladılar bilmiyorum. Yani çok üzücü. Her şekilde şuradan 48 puanı var. 18 puanın çıktığını düşünürsek 30 puana düşecek. Ya bir anda Alonso'nun arkasına düşüyor şu an Vettel. Takımlar aynı şekilde geriye düşüyorlar yanlış bilmiyorsam. Takımlarda da şu 18 puanın çıkmasıyla. Evet. Yok, ya kesin düşüyorlar. 2 puan var arada Alfa Tauri ile. Çok çok kötü ya. Yani nasıl böyle bir hata yaptılar aklım almıyor. Hata olduğuna da nispeten eminim. Ya şimdi gene bir
Hata evet
kayıt
ya.
daha çekip şey yapamayacağız, bunu düzeltemeyeceğiz ama bu bir
Aynen.
hata olmalı. Özellikle Russell ceza almazsa kesinlikle bir hata. Çünkü örneği var. Aynı şekilde düşük litreyle geçip hemen durmuş ve bir şekilde 1 litreye tamamlanmış bir araç daha olacak aynı yarışta hem de. Bilmiyorum ya,
Bakalım
Vettel'e de yazık.
merakla
Tam
Russell'ın kararını
çapını
bekliyorum
yoğunlaşıyor.
açıkçası. Ek bir kayıt yapmayacağız onun için ama merakla onu bekliyorum yani.
Vallahi yani gene yetmiyor Schumacher'e. Söylemiştik ilerleyen dakikalarda.
Evet.
Şu daha çıksa bile yetmiyor Schumacher'e. O yüzden en azından Russell bari kalsın.
Neyse biz daha fazla şey vermeden, programda spoiler vermeden bu kaydı da kapatalım. Buradan sizi asıl programımıza aktarıyoruz. Keyifli dinlemeler. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi diyemiyorum tekrardan. Çünkü bu hafta da Emre yok aramızda. Oğuz'la beraberiz. Oğuz hoş geldin.
Hoş bulduk.
Geçen hafta programımızın tweet'e atıldıktan sonra altına birçok şey yazıldı. İşte Parabolika dağılıyor mu, Oğuz Ağa nerede diye. Bu hafta da o sanki gerçekmiş gibi onu pekiştiren bir hareket daha oldu. Emre katılamadı bu sefer, sen varsın ama. Tekrardan hoş geldin diyorum sana. Fakat dağılma gibi bir söz konusu yok. Sadece kendi iş yoğunluklarımızdan dolayı. Emre mesela bu hafta şehir dışında olduğu için katılamıyor bu programa. Ama zaten yaz arası geldi. Ondan sonra daha sıkı bir şekilde tekrardan üçümüzün olacağı programlar devam edecek diyebiliriz. Hızlı bir şekilde de yarışa geçelim. Yarışın başladığı gibi aslında. Sözü direkt sana bırakacağım. Çünkü start anında hem Stroll'den hem de Bottas'tan yapılmaması gereken çok büyük bir pilot hataları geldi. Tabii ki de yağmurun da etkisi vardı bunda ama özellikle Stroll'ün çimenlere çıkarak girmeye çalıştığı alan çok garipti. Tabii ki Bottas'ın da Norris arkadan çarpması yarışı adeta kazayla başlattı diyebiliriz. Neler söylersin?
Ya şimdi yağmur bir tek ikisine yağmıyordu. Hani bunu yağmura bağlayamayız. İki tane çok amatörce hata. Ya Stroll'ünki açıkçası yani sadece olayı gördük. Bottas'ınkini biraz daha tahmin edebiliyoruz. En azından o startta vermiş, geçilmenin vermiş olduğu o panik ve hani daha fazla yer kaybetme duygusu olabilir. Stroll o an kaçıncıydı, nasıl kalktı çok dikkat etmedim açıkçası. Bottas'ın en azından hani illa bir mantık arayacaksak böyle bir mantık arayabiliriz ki açıkçası çok aranacak bir şey yok. Asıl olay verilen ceza. Ya şimdi sıkıntı şurada. Verstappen, Perez, Norris 3 zaten. Şimdi bu 3 kişi şampiyonda ilk 5'te yer alıyor değil mi yanılmıyorsam? Yani
Evet.
sen kendi hatta Bottas'la birlikte ilk 6'da aynen ilk 5'te bu 4 pilot var ya, bir tek Hamilton yok. Şimdi sen bu 4 pilotu kendin dahil yarış dışı bırakıyorsun. Ya yani Verstappen devam etti de hani bir puan aldı. Öylesine devam etti. Yarış boyu hiçbir şey yapamadı. Sen şimdi bu 4 kişiyi kendin dahil yarış dışı bırakıp 5 sıra grid cezası alamazsın. Aynı şey Stroll için de geçerli. Ricardo devam etti. Hiçbir şey olmadı. Ricardo'nun da yarışı bitti. Aynı
Tabii
şekilde
orada temas
Leclerc'in
yaşadı.
direkt yarışı bitti. Ya sen de 2 kişiyi götürüyorsun beraberinde ki açıkçası hani daha detaylı izlesek onlara çarpmamak için dışarı kaçan yer ya daha da bulursun. Hani sadece bu o ona çarptı, o ona çarptığıyla da bitmiyor aslında baktığında. Yani bunlar daha da detaylı gidiyor. Şimdi buradaki olay hareket, yani hareketle ceza birbirini tutmuyor. Yani 5 saniye grid cezası yaparsın ne olacak? Şey 5 sıra grid cezası. Yani hobi olarak yaparsın ya. Hani 5 sıra grid cezası hiçbir şey açıklamıyor ki, bu yapılan harekete uygun değil. Bu iki hareketin de sonucu çok belli. İkisini de gridin en arkasına göndereceksin. Bu kadar basit, sıralama turuna katılmayacaklar. Bu kadar basit. İlk başlatan Bottas ilk cezayı alacak. 20. Daha sonra Stroll alacak. Bottas 19'a çıkacak. Stroll 20. Bir sonraki yarış bu kadar. Aynı format devam edecek. 3 kişi eğlenecek ilk bölümde. Bu kadar basit. Verilecek ceza bu. Yani hiçbir şekilde hani ceza birbirini tamamlamıyor. Yani harekete ceza uygun değil. Bu kadar basit. Şöyle düşün. Yaptı bunu. Perez'i götürdü. Verstappen'i götürdü. Norris'i götürdü. Ya bütün şampiyonayı götürdü adam bir hareketle. Diğer tarafta Diğer, yani şimdi hangisini elde tutsan kalıyor. Hadi Bottas frenajı kaçırdı, ona çarptı falan. O kadar büyümesini istemedi ama kontrolden çıktı. Diğeri geliyor, duramayacağını anlıyor. Bir de çimenden adamın üstüne çıkıp devam ediyor. O da Leclerc'in de yapacak bir şey yok. O da gidiyor Ricardo'ya vuruyor. Yani tabii, şaka gibi. Çok çok ilginç. Verilen cezalar daha da ilginç. Ya, insanlar hata yapabilir. Bu amatörce bir hata mı? Evet. İyi bir cezayı hak ediyor mu? Evet. Ama hata yapabilir. Ya, her insan hata yapıyor. Yani Hamilton hata yapıp şampiyonluğu da kaybedebilir birine zarar vermeden, ya da Verstappen, ya da atıyorum Mazepin ya da Schumacher hata yapıp koltuğunu kaybedebilir. Hani her insanın önemi farklı. Yani Schumacher için Formula 1'de olmak önemliyken şu an Verstappen ve Hamilton için şampiyon olmak önemli. Ama Bottas yaptığı hareketle şampiyona üçüncüsü olabilme ihtimali olan adamı, kaç yarıştır puan alan, kendi kendine rekorunu geliştiren adamı aradan götürüyor. E şampiyonluğa giden adamı aradan götürüyor. E şampiyonluğa giden takımın ikinci pilotunu aradan götürüyor.
E, az kalsın hani, kendi takım arkadaşını da götürüyordu. Hamilton'da gidiyordu az kalsın yani.
Ya hayır, 5 sıra bu. Bunun şeyi 5 sıra. Bu bilmiyorum, çok garip geliyor ama yani Silverstone'da geçen hafta da aynısı oldu. Hani şimdi sen, sana göre hatalıysa, ben size de söyledim, ceza gerektiren bir şey yok ortada. Sana göre ceza gerektiriyor. Tamam. E 10 saniye. Ya bu adam hatalı start aldığı için 10 saniye verdin. Gidip en yakın rakibine çarpınca 10 saniye. Hatalı starttan da 20 saniye verdin iki kere yaptığı için. Ya da pitte hızlı gidene 10 saniye. En yakın rakibine çarpıp atana 10 saniye sana göre. Yani bir mantık yok. Raikkonen mesela aynı şey. Yıllardır değişmesi gereken kural. Raikkonen'i erken çıkardılar pitten. Raikkonen'in bir suçu yok. Yeşil yanınca gitti adam. Niye Raikkonen ceza alıyor? Takıma de ki 3 puan silme ver. Pilotların puanı aynı kalsın. Şampiyona sıralamasına bir etkisi olmasın. Alfa Romeo'nun toplam puanından 3 puan sil. Bir de iyi bir para cezası ver. Ya Raikkonen suçu ne? Git dediler, gitti. Ne yapabilir?
Ya ışığı gördü. Hiçbir oradan şey basıyor gaza yani. Hiçbir
yani hani şey, ben bir durayım aynama bakayım. Acaba Mazepin geliyor mu diyemez. Diyemezdi. Kimse demez.
Hiçbir pilot demez onu orada.
Yani hem doğru suçlulara hem de doğru şekilde ceza vermediğin sürece olmaz yani, bir tadı kalmıyor işin. 5 sıra ne abi? Hani birinci olsun Bottas, ki olabilir, inanılmaz bir formda değil ama hani tutup da bir sonraki yarış pole pozisyonu alsa vay canına olmazsın yani. Aldı, 6. başlayacak. E ne, nasıl bir ceza bu? Ya da Stroll için de aynı şey geçerli. Hadi iyi gitti diyelim Aston Martin. Adam 8. oldu. Yani 13. başlayacak. Ne, 3 sıra uzakta puan almaktan. Zaten Aston Martin'in yarıştığı yer orası bu sene. Çok çok ilginç yani. Gerçekten çok ilginç. Şimdi FIA'ya göre takım en büyük rakibine çarpıp yarış dışı bırakan kişi, hatalı start, yanlış yerde start antrenmanı yapan kişi, pitten tehlikeli çıkan kişi, pitte hızlı giden kişi. Bu dördü nasıl aynı cezayı alabiliyor ya? Adamların suçları, zarar verdikleri kişi, yapı veya vermedikleri, hatalı startta, yanlış yerde start alıp kimseye zarar da vermiyor mesela adam. Birinde birini yarış dışı bırakıyor. Birinde birini yarış dışı bırakıyor. Birinde kimseye yarış dışı bırakmıyor ama bir kuralı tehlike arz edebilecek şekilde ihlal ediyor. Nasıl bunların hepsinin cezası aynı olabilir? Çok ilginç. Yani iki lisans puanı veriyorsun. Atıyorum adam başka bir şey yapıyor, ona da iki veriyorsun. İki lisans puanı vermeyeceksin. Zaten lisans puanı diye bir şey olması saçma. Yani ne demek yarıştırmayacaksın? Formula 1 düzeyine gelmiş birine sen bir yarış yarışmayacaksın dememelisin. Ya da o düzeye gelmemeli kimse o. Ya şimdi Norris'in yarışamama ihtimali vardı. Bu adam böyle bir adam mı? Aynı şekilde Bottas'ın iki lisans. Bunlar çok saçma ve çocukça geliyor bana. 5 sıra iki lisans puanı. Sonuç Verstappen gitti, Norris gitti, Perez gitti. Yani hani değer, bence çok değer biliyor musun? Hani ben Mercedes olsam mesela Bottas koltuğunu kaybedebilir diyorlar ama şu hareketten sonra kaybetmezsin ki. Niye kaybedeceksin?
Tabii canım, direkt yani yolunu açtı Hamilton'ı yani.
Abi niye kaybedeceksin? Bir ceza vermiyorsun ki. Aynı Stroll için de geçerli. Stroll orada onu yapmasa çıkamazdı Vettel muhtemelen. Hem Ricardo hem Vettel gidecek çünkü dönüp gidecek.
Ve Vettel zaten kötü de kalkış yaşadı. O kötü kalkış yaşaması o karambole girmemesine sebep oldu onun da.
Yani anladın mı? Mesela şey de var. Tam detaylarını bilmiyorum ama hani Giovinazzi girdi pite yarış başlamadan. Geçen sene 2 Haas ceza aldı. Sonra herkes girdi. Bir diyorlar işte telsizden takım emri gelmesi falan. Abi bunlar ne saçma sapan şeyler zaten. Yani takım emri onlar söyledi ya da takımla konuştuğu için pite giremiyor. Diğerleri girebiliyor. Yani bu mu ayıran şey? Bütün yarışın kaderini değiştiren şeyi bir telsiz konuşması mı ayarlıyor? Bilmiyorum, çok ilginç. Ya da mesela atıyorum başka bir şey. Kulaklıktan XYZ dedi. Sadece XYZ dedi. Hiç pite gel falan demedi. Bu izin verecek miyiz? XYZ dedi. O da pite geldi. Bu tamam mı yani? Adam savunma yapsa atıyorum Alfa Romeo biz pite gel demedik. O da geleyim mi
O
demedi.
da
Kendi
geleyim
karar
diyor.
verdi. Bu mu yani? Çok çok ilginç ya. Şu yönetiliş şekli çok garip. Çok garip. Az önce dört tane örnek verdim. Dördüncü cezası aynı. Birinde zarar gören farklı, birinde farklı, birinde gören yok. Çok garip geliyor ve bilmiyorum ya, bence temel değişmesi gereken şey şu an daha cezalı daha net olabilir. Çok zor ama daha net olabilir yani.
Çok zor değil bence
Mesela
ya.
bak
Basit bir
çok zor
kural
çünkü,
kitapçığıdır bu bence.
ama öyle olmuyor işte, her olay birbirinden farklı.
Ama tamam da
Yani
mesela bak bu senin
farklı.
verdiğin dört örnek çok farklı ama hepsinin cezası aynı olmamalı.
İşte olmamalı ama mesela ya hatalı yerde start yapmak mesela, bu çok belirgin bir şey. Ulan o hatalı yerde mi start yaptı demezsin, anladın mı? Belli yani, adam yanlış yerde start antrenmanı yapıyor. Start antrenmanı yaptığı da belli. Belli. Bunun net bir cezası olabilir. Ama mesela Verstappen Hamilton temasının net bir cezası olmaz. Çünkü hani ben o yarışta da göstermiştim size. Hülkenberg ve Grosjean'dı galiba. Aynı şekilde temas yaşıyorlar. Hiç ceza çıkmıyor. Hani bunu da şey yapamaz. Bir taraf devam etti, bir taraf kaldı da diyemezsin mesela. Devam eden nasıl devam etti? Atıyorum Hamilton'ın lastiği patladı. Zaten kendi cezasını çekti mi diyeceksin, son sıraya düştü. Bunu da diyemezsin. O yüzden bu tip temaslarda olmaz ama bunda mesela yani şu nasıl değişmez abi? Pitten yan tehlikeli çıktı. Lastiği takılmadı mesela. Atıyorum ceza. Ya bırak, adamın pilotun bir suçu yok. Yeşil yandı, çıktı, gitti, çarptı. Buna takıma ağır ceza ver. Yani ciddi para cezası ver ve takımlar şampiyonasındaki puanını sil. Ama Raikkonen'e ceza verme. Adamın yapabileceği bir şey yok. Eğer onun suçu yoksa, o kırmızı da bastıysa, ki bunu çok rahat görebilirsin kayıtlarda.
Evet.
O zaman ver. Tamam. Sen dur, hani o zaman da takımın yapacak bir şey yok. Kırmızı yanıyor. Sen nereye gidiyorsun? Ya da daha adam atıyorum çekilmemiş bile önünden. Sen hareketlenmeye başlamışsın. Bunlar daha böyle daha net belirgin bunlar. Mesela pitte hızlı gitmenin 10 saniye. Tamam, olsun. Ama diğer cezalar o zaman ona göre şekillensin. Çok garip. Ya yani 5 sıra grid cezası kesinlikle iki pilotun da yaptığı hareketi karşılamıyor. Bunda diskalifiye falan filan diyenler var. Bu da hani idam verelim o zaman ikisine birden. Bu da çok saçma. Verilebilecek ya, bilmiyorum, belki ben düşündüğüm için geliyor. Bana çok mantıklı geldi. Direkt gridin en arkasına. Hani biraz da şey yüz kızartıcı da bir ceza. Anladın mı? Hani siz gelmeyin kardeşim cumartesi günü. Siz ikiniz en arkada kalın. Hani hak etmediniz burada olmayı cumartesi günü. Yarışta yapabiliyorsanız yapın. Demek bence daha mantıklı. Daha da dediğim gibi hafif yüzlerini de kızartacak bir ceza. Yani bütün arkadaşların, takım arkadaşın, şampiyon da rakiplerin orada dönerken sen en arkada 19-20 olarak bekliyorsun orada.
Ya kesinlikle sana katılıyorum. Çünkü böyle bir ceza vermelisin. Nedeni de şu. Yani bakıyorsun daha ilk virajı dönmeden Mazepin, Norris, Bottas, Perez, Leclerc, Stroll. Yani kendilerini de katıyorum buranın içerisinde. 6 tane pilot. 6 tanesinin 5 tane 4 tanesi kafaya oynuyor. Bir tanesi orta sıra takım.
Mazepin ayrı ama Mazepin o olaydan yarış dışı kalmadı. Mazepin'e pitte Raikkonen çarptı.
Aa pardon özür dilerim. Aynen diğerlerini saydığımda da işte dediğim gibi dört tanesi kafaya oynuyor.
Ya
Hadi
kafaya oynaması önemli değil ya. Ben
şey
yarışım,
orta
sen
sıra
bir
takımı.
yarışım bitiremezsin yani saçma bir hareketle. Ben
İşte.
bütün sene çalışmışım, bütün hafta sonu çalışmışım. Takımın cebinden para gidecek ya, yani senin arabaya verdiğin en hasar. Ben senin Mercedes'in kadar ya da Aston Martin kadar zengin olmak zorunda değilim. Ve sen benim yarışımı bitire, böyle bir hakkın yok yaptığın sorumsuzca bir hareket. Bu
Ya
kadar
bunu
basit. Hani kafaya oynaması detayı bile gerek yok abi. Hiç gerek yok buna. Yapamazsın, bu kadar basit.
Hayır, şey noktası hani böyle çok fazla gelebilir bazı insanlara bu ağır ceza dediğinde hani gelmemesi lazım. Nedeni de bunu olarak da açıklayabilirsin. O yüzden söyledim ama hani şunu da söylemek istiyorum. Biz bu programda artık neredeyse her hafta FIA konuşmaya başlayacağız gibi duruyor. Çünkü geçen hafta da bunu Emre ile beraberken de konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Yani durmadan FIA'nın kararlarını konuşuyoruz. FIA'ya özel program yapmışız gibi oluyor bazen. Ama gerçekten de bunlar konuşulması lazım. Çok fazla ipucu kaçtığı gibi gözüküyor ve onlar da artık kontrol edememeye başladı. Gerçekten bir şeylerin değişmesi lazım. Bu standardı koruyacağız diye ona verip ona vermemek veya hepsine aynı cezayı vermek bu şekilde olmaması lazım. Çok doğru noktalara değindin. Tabii FIA'nın bu konuda neler yapacağını merakla bekliyorum açıkçası. Hani bu yaz arasında bir girişimleri olur mu? Pek sanmam. Ama önümüzdeki sene hani artık Formula 1'i de değiştirmeye çalışıyorlar. Araçlar değişiyor. Bununla beraber bir adım atmaları lazım gibi gözüküyor. Buna bir ihtiyacı var Formula 1'in. Yani biz buradan bunları bu kadar konuşuyorsak onların da daha fazla, daha detaylı düşündüklerini zannediyorum diyeyim. İki kaza böyleydi. Bottas'ın ve Stroll'ün oluşturduğu kaza. Tabii hani bir yandan bu detayları bu şekilde konuşuyoruz ama bir yandan da Macaristan gibi sıkıcı bir pistte en azından renk kattı diyebiliriz. Tabii buradan Hamilton'a da geçebiliriz direkt. Hamilton'ın...
Ya bu arada rengi kattıysa Hamilton kattı. Ya o stat'tan evet. Sonra iki turda bitti olay. Ya Hamilton birilerini geçti, biz onu seyrettik. Yoksa gene sıkıcı bir yarıştı yani, ben anlamıyorum.
Çok yüksek ihtimal Hamilton düşmeseydi veya işte Verstappen'de hasarlı bir araçta olmasaydı ikisinin dışında bu kadar net bir geçişler olmayacaktı. Tabii birazdan değineceğiz, Alonso ve Schumacher de değineceğiz. Onlar da tabii ki büyük bir renk kattılar ama dediğin gibi geçişin çok az olabileceği pistte bu başlangıçtaki kazalar biraz da olsun renk kattı. Tabii bu kazanın ardından pist üzerindeki birçok parçacıktan dolayı da ve araçların pist üzerinde kalmasından sonra kırmızı bayrak geldi. Kırmızı bayrağın ardından da yeniden startla başlanması karar verildi FIA tarafından. Tabii tam start düzlüğüne gelirken sadece Hamilton pist üzerinde kaldı ve herkes içeri girip yağmur lastiğiyle devam eden araçların hepsi orta hamura veya sert hamura geçti. Bir tek Hamilton pist üzerinde kalktı. Onun görüntüsü de çok garip oldu. Tabii bunun ardından ilk turu bitirdikten sonra, hatta bitirmeden Hamilton pite girip o da orta hamuru taktı. Pardon, sert hamuru taktı yanlış hatırlamıyorsam. Ve sonucu olarak devam etti. Tabii ardından tırmanmaya başladı. Bunun hakkında ne dersin? Yani Hamilton ve Mercedes'in de yavaş yavaş ısınmaya başladığını ve zaten hem takımlarda hem pilotlarda da öne geçtiğini söyleyebiliriz.
Ya şimdi Red Bull'la kıyaslayamıyoruz yarış olarak ki cumartesi iyi gözüktüler. Yani Mercedes cumartesi daha hızlı gözüktü gerçekten. Hani bir aksilik bir şey olmadan aldı sıra pole pozisyonunu. Atıyorum Verstappen'de bir sıkıntı olurdu ya da yani bir şey, bir hata yapardı ilk turunda, ikinciye yetişemezdi örneğin, ki bunun ihtimali de vardı. Böyle bir şey tamam ama net hızlı gözüktü. Pazar günü yarış temposu eski Mercedes gibiydi. Yani takır takır gitti. Şey mesela sonda Vettel'e kapattığı ara da çok etkileyici.
Evet. Çok Sainz, az kaldı. Bir yetişiyordu, geçiyordu hatta yani.
Ya bir tur olsa geçmişti zaten. Bir tur daha olsa geçecekti muhtemelen. Sainz için, Sainz sıfır lastikle önüne çıktı ve arayı kapatmaya devam etti. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani Sainz pite girmemiş, hiçbir şey yapmamış gibi. Ve Sainz ve Ferrari bu yarış özelinde mesela öndeki ikisinden de daha hızlıydı temposu. Eğer kurtulabilseydi Sainz bu yarışı kazanabilirdi daha erken. Latifi ve Tsunoda'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani hafta sonu hızlı arabalarından birine bunu yaptı. Pilotlarından birine bunu yaptı diyelim ya da. Çok etkileyiciydi. İki haftadır. Ya geçen hafta da 10 saniyeyi aldı, girdi, çıktı, tekrar kazandı. Bu hafta aynı şekilde. Yani Mercedes de bir de toparlarsa, yani tarafların ikisi de Mercedes'i Hamilton sallanıyor ya da Hamilton tamam toparladı ama Mercedes yetişemiyor. Hala açık kapı bırakır ama bu paket böyle devam ederse bilmiyorum. Çok daha tehlikeli olur özellikle Verstappen ve Red Bull için. Tehlikeli, şöyle tehlikeli diyeyim. Ya son yarışlara heyecan bile kalmayabilir bu şekilde devam ederse.
Tabii şöyle bir şey var. Biz en başlarda konuşurken bu sezon üzerinde Mercedes'in ve Hamilton'ın artık yani bir yerden sonra atak yapacağını, bir paket çıkaracağını ve daha da gelişeceğini biliyorduk. Yani konuşuyorduk. Beklenen bir şeydi aslında bu. Çok da fazla şaşırmamamız gerek. Ama tabii ki Mercedes özellikle bu iki yarışta gösterdi. Çünkü geçen hafta da cumartesi günü olarak Red Bull'dan çok geri değillerdi. Hatta ilk birinci ve üçüncü sektörde daha azlardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu iki haftadır Mercedes'in net bir üstünlüğü var ama pazar gününe baktığımızda ikisinde de Verstappen yarışamadı. Perez de yoktu bu yarışların içerisinde. O yüzden net bir şekilde karşılaştırmak doğru olmaz. Bunun için yaz arasından sonra Belçika daha net bir cevap olacak bizim için. Tabii daha da geliştirirler. İki takım da geliştirecektir kendilerini. Ama dediğim gibi Mercedes ısınmaya başladı. Sene başında yaptığı hataları yapmamaya başladı. Pist üzerinde özellikle strateji olarak uyuyorlardı. Ki bunu çok defa söyledik. Hamilton'da tabii bununla beraber onun da bir düşüşü vardı. Yani düşüş demeyelim ama Hamilton'dan beklediğimiz gibi şeyler yoktu. Ama özellikle bu son iki haftadaki yarış ne olursa olsun geçen haftaki kazayı bir kenara bırakırsak Hamilton net bir şekilde geri döndü. Tabii Hamilton demişken hemen yarıştan sonra da podyumda falan onun hal ve hareketlerini görünce biz kendi aramızda da konuştuk. Ben yazdım hatta, dedim Hamilton iyi değil, bir şey var bu adamın. Çünkü röportaja geldiğinde de inanılmaz derecede böyle hızlı bir şekilde nefes alıp veriyordu. Dedim bu adam iyi değil. Ondan sonra da tabii haberler de çıkmaya başladı. Basın toplantısına da katılamadı. Baş dönmesi ve mide bulantısından dolayı bir sorun olmuş Hamilton'da. Bir haber okudum programa başlamadan önce. Guardian'da yazmışlar. Bu COVID-19'un uzun COVID-19 veya uzun korona denilen, long COVID denilen bir hastalık türü de varmış. Uzun süreli vücutta kalabiliyormuş. Yani bulaşıcılığı yok ama uzun süreli vücudunda kalabiliyormuş. Böyle bir artık neyi denir bilmiyorum. Türü de varmış COVID'in. Ondan şüpheleniliyormuş. Hamilton da ondan korkuyormuş bu şekilde vücudunda kaldığından. İnşallah kalmamıştır diyelim ve bu arada da bu sıkıntıyı atlatır diyelim. Bir an önce sağlığına kavuşur Hamilton, bu kadar iyi olmuşken hem arabası hem de kendisi. Tabii yine Schumacher konuşalım aslında. Sen de program öncesinde söyledin, buradan Schumacher'e geçmek lazım. Sezon başından beri en iyi yarışlarından bir tanesiydi. Tabii ki de yani üst sıralarda tamamlayamadı fakat onun üzerindeki pilotlarla verdiği mücadele hiç de yadırganacak şekilde değildi. Schumacher hakkında neler söylersin?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Çok iyi bir mücadeleydi ve açıkçası çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Şöyle söyleyeyim. Yapması gerekeni yaptı. Ya atıyorum Verstappen var arkamda. Aman ben onunla yarışmıyorum. Bırakayım gitsin değil. Ya da ben geçilemem Verstappen'i asla. Bir savunma yapayım. Üstüne gideyim falan değil. Hani geçebiliyorsan geç. Ama güzel geç beni. Yani böyle ama içine geleyim de bırakayım yapmadı. Kimseye yapmadı. Sadece hani Verstappen'e değil. Gereksiz zorlamadı. Şimdi bu tip yarışamayan sürücülerde hani aracından dolayı yarışamıyor bu adam bütün sezon. Bir Latifi ile Portekiz'de yarıştı, bir de şimdi yarıştı. Yani aklıma başka gelmiyor açıkçası. Ve böyle heyecanlı şöyle heyecanlanabilir ama bunu hata olarak değil. Hani kendimi gösterme zamanı geldi deyip aşırı tepkiler verebilir. Geçildi mi? Saçma bir atakla yerini geri almak isteyebilir. Geçilmemeye çalışabilir. Ya da bir anda saçmalayabilir. Ya bir anda dağıldı ama bu pist üstündeki çizgiden gelen momentumla da oluyor. Ya sen Verstappen'e çarpmayayım diye ayağını bir çektin mi? Arkanda Ricardo var sonuçta. Ya da işte başka biri hani şu gridde kötü bir pilot yok gibi bir şey. Arkandan gelebilecek sana o. Özellikle sende o araç varken o hata yapabilecek. Bunlar bir anda hani dağılmış gibi gözüküp eksi yazmamalı. Çok iyi bir yarıştı. Olabilecek en iyi sonuç. Bir tek Giovinazzi'nin önünde bitirmiş. Giovinazzi de ceza aldı mı? 10 saniye bir ceza aldı. Yani
Evet.
normal şartlarda onu da geçirdi. Bir de Giovinazzi ekstra pitte yaptı. Yani yarışın başında da girdi o. Herkesin girdiği furyada değil. Ondan önce de tek başına o başlattı. Ya bence etkileyiciydi ama şunu söyleyeyim. Çok küçük bir ama ekleyeyim. Bu pist mesela Mazepin yarışsa Mazepin de fena gözükmezdi. Aynı şekilde ne kadar cumartesi kötü gözükse de Suna da pazar günü iyiydi. Çaylaklara özellikle değiniyorum. Çünkü bu pist çok kullanılıyor. Yani Avrupa'da hangi seride yarışırsan yarış Macaristan'a bir gidiyorsun. Hani bu Schumacher'in, Mazepin'in, Sunoda'nın belki de ki Sunoda Avrupa'da çok az yarıştı. Çok rahat edebileceği bir çaylağın Avrupa serilerinden yarışıp gelmiş bir çaylağın çok rahat edebileceği bir pist. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela Portekiz gibi değil. Ya da mesela Imola gibi de değil. Bahreyn gibi değil. Burası çok her seride var. Yani Euro Formula'da var, Formula 2, 3, Formula 4'lerin çoğunda yoktur muhtemelen. Ki belki Almanya Formula 4'te olabilir. Gibi böyle bir sürü seride var. Her yerde var. O yüzden şu var burada rahat da etmiş olabilir. Yani her yerini bildiği pistlerden biridir. Kendini kontrol etmesine gerek olmayan. Ki aynı şekilde Sunoda da mesela cumartesi çok kötüydü ki Q1'i tam izleyemedim. Hani normal bir şekilde mi elendi yoksa o da bir sıkıntı mı yaşadı, turlarını mı ayarlayamadı, hata mı yaptı bilmiyorum ama ne olursa olsun çok kötü bir sonuç Q1'de elenmek artık. Tsunoda için, Alfa Tauri için de. Takım arkadaşın 6. ya da 5. bitiriyor, öyle düşün. Sıralama turunu. Fakat hani bu kaostan zaten beslendi. Ancak 7. bitirdi ki orada da amaçsız bir yer değişikliği var. Ben anlamadım. Gasly bir yere gitmedi. Niye yer değişti? Hani hızlı tur desek bunu bir tur iki tur kala yaparsın. Hatta öyle bir yaparsın ki start finish'te DRS'yi verir. Sonra kenara çekilir ve Gasly onu alır. O bir puanı alır. Çünkü Verstappen o bir puanı alabilecek durumda değildi aracı. Ama çok amaçsız bir yer değiştirme oldu. Hani neden geçti Gasly? Öne gidemez, imkanı yok. E arkadan hani baskı gelmiyor, Gasly'yi tutmuyor. Bilmiyorum, çok ilginç oldu. Gasly'nin şampiyonda ciddi bir hedefi yok. Yani atıyorum şu an kaçıncı? 10. Ha 9. olmuş, ha 11. olmuş. Çok ilginç de oldu. Buna da değineyim. Hani laf lafı açtı. Schumacher'e girip Alfa Tauri'den çıktı ama çok amaçsız ve ilginçti. Galiba Tsunoda bunu sorguladı zaten.
Evet. Yani niye telsiz böyle konuşmasında şey yaptı. Her zamanki Tsunoda evet. gibi bir haykırışı.
Evet, çok amaçsız çünkü. Bir amacı yok. Amacı yok. Yani uyarırsın, dersin ki yarışın ama dikkatli yarışın. İki pilota da dersin bunu. Ya da yarışmayın dersin. Ya Tsunoda önde bitirsin. Ne olacak? Adam önde gidiyor sonuçta. Hani bir şey yok. Bir yere yetişmeyecek ya da yakalanmıyor yani. Şimdi tekrar ettim kendimi ama çok amaçsız geldi bana, bilmiyorum.
Evet, çaylakların hafta sonunda oldu diyebiliriz aslında ama bu Alfa Tauri konusu da biraz değişik geldi bana da. Biraz da Williams'ta konuşmak lazım. Çünkü hem Latifi hem Russell'ın puan aldığı bir yarış oldu. Artık sonunda Russell aldı da diyebiliriz aynı zamanda ama Latifi sene başından beri gerisinde oldu. Hatta grid'in en kötü pilotlarından biri olarak gördüğümüz Latifi Russell'ın önünde bitirdi yarışı. Ya tabii ki de ekstra durumlardan dolayı böyle oldu ama sonuçta Williams'ın da puan aldığını, Latifi ile Russell'ın puan aldığını görmüş olduk. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister misin?
Ya şimdi şurada şöyle ilginç bir durum var. Bu sezon bir daha puan alamayabilir Williams.
Çok
yani,
yüksekti
o. Şaşırtıcı olmaz. Arada Russell bir şeyler deniyor ama şaşırtıcı olmaz diyeyim en azından, alamazsa. Burada şöyle bir durum var. Williams'ta geçirdiği, bir daha puan alamadığı senaryoda Russell Williams'ta geçirdiği 3 senenin ikisinde takım arkadaşlarına geçilmiş olacak.
Evet.
Yani çok çok ilginç. Bu da garip. Biraz şanssızlık mı dersin? Yani ne dersin bilmiyorum. Ki geçen seneydi aynı puanda bitireceklerdi. Bir yarış Mercedes'te yarışıp puan aldığı için önünde bitirdi Russell. Yoksa hepsi 0 puan da bitirecekti. Bilmiyorum, çok garip. Ya yani bu ilginç. Hani 3 senenin ikisinde takım arkadaşlarına geçilmek.
Ya bu arada
biri Kubica, biri Latif. Yani Kubica da aynen. Eski Kubica değil. Eski Kubica olsa tamam. Zaten Williams da yarışmaz.
Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Sadece kayda başlamadan önce o haberi okudum. Hem Vettel hem de Russell'ın yarış biterken ki depo limiti olarak bir litrenin altında olduğu için diskalifiye olma ihtimalleri de varmış ama sana da söylediğimde bu sene içerisinde Haas'a da galiba böyle bir şeyden dolayı denetim olmuştu ama ceza gelmemişti. İnşallah diskalifiye cezası hem Vettel'e hem Russell'a gelmez diye. Çünkü özellikle Russell'ın diskalifiye olması hiç hoş olmaz. Kendisi de yarış sonrasındaki röportajında ağladı. O da güzel görüntülerden bir tanesiydi.
Ya bak Russell, eğer puan. Schumacher 12. bitirseydi isterdim ikisinde diskalifiye olması. Açık söyleyeyim. Haas'la puan alacak olsaydı. Ama 13.'yken çok bir artık atmaz. Nadi yani. Bana Ricardo'ya puan gitmesi çok açıkçası umurumda değil yani.
Doğru.
Schumacher'e gidiyor olsaydı. Mazepin de geçerli. Bak Mazepin'in de bu kadar şey yapıldığı bir sezonda hani puan alabilecek durumda olsa tamam.
Bir ihtiyaç var onun da. Aynen.
Aynen öyle. Şey diyeceğim ama örnek alınabilecek seviyeden azmış. O sıkıntı. Hani benzini bittiği için, durduğu için değil. Özellikle Vettel'de galiba limitin çok altında varmış örnek için lazım olan. Ben o tarz bir şey okudum.
Aynen okuduğum bir haberde 1 litrenin altında, bir haberde neredeyse yok denecek kadar az olduğu yazıyor. Tam net bir haber okuyamadım. Herhalde yarın gün içerisinde onun da detaylı haberleri çıkar diye düşünüyorum. Hazır Vettel'deymişken hem Vettel'i hem de o konu arda arda konuşabiliriz. Sebastian Vettel'le sen kaçıncı oldu bu? Bir daha podyum göremezdikten sonra ikinci oldu galiba. Bir podyumu daha oldu. Uzun süre o konunun peşinde kovaladı fakat bir şekilde geçemedi pistin de durumundan dolayı. Vettel ikinci, o konuda birinci oldu. İkisini arda arda konuşalım.
Ya şimdi nereden bak, hani ikisini de çok övemeyeceğim açıkça söyleyeyim yani.
Evet, övecek çok.
Şu performanstan sonra özellikle Vettel tarafı, ya bu yarışın kazanılması gerekiyor. Tempon daha iyi. Senin ömrün o sıralarda geçmiş ve karşında bu pozisyon için çaylak birisi var. Bir tur önce de sen pite giriyorsun. Orada da avantaj sende. Hani Alpin uyutup tamam sırası geldi, biz bitirebileceğimiz seviyeye geldik deyip pite de girmiyor. Bu artı yazmaz Vettel'e. Yani zaten bir karambol olmuş. O gitmiş, bu gitmiş, bir şekilde çıkmışsınız oraya. Latifi 3. gidiyordu pitler başlayana kadar. Hani yarışın seviyesi bu. Latifi 3. gidiyordu. Bir es kaza güvenlik aracı girip pite girip çıksa 3. bitirecek adam. Kimse geçemedi ki. Ne Sainz geçti, ne Tsunoda geçti. Tren gibi gittiler. Yani bir şekilde bedava pitleri yapılabilse Williams podyuma çıkacaktı belki de. Hadi Hamilton geldi diyelim. Tamam, dördüncü olacaktı, beşinci olacaktı. Ya burada iki pilot için de bir, özellikle Vettel için övülebilecek hiçbir şey yok. Yani kesinlikle kazanman gerekiyor. Kazansan da güzel olacak. Aston Martin ilk yılında kazanmışsın. Bir iki bir bir almışsın. Hani senin kendi mental seviyen için de. Çünkü geçen sene bıraktığımız noktada
çok kötüydü.
Yani gridde yani olmasa şaşırılmayacak bir pilottu.
Evet.
Fakat ya kendisi de pişman. O hoşuma gitti. Hani buradan ikincilik aldık. Evet değil. Kaçırdığının farkında. Çünkü bu alınmış bir ikincilik değil. Kaçırılmış bir birincilik Vettel için. O konu içinse yani ne zaman ortalık karışsa bir Fransız çıkıyor. Yani bir Grosjean kazanamadı. Yazık adama. Grosjean'ın da yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 podyumu olması lazım minimum. Bir yandan ona da bakacağım. Ama hiç galibiyeti yok.
Evet doğru.
Yani Grosjean bu iki pilottan da hem Gasly'den hem Ocon'dan, ki Ocon'un zaten hiç yok. Çok daha oralarda gezmiş bir pilottu en iyi zamanında. 10 podyumu varmış bu arada Grosjean'ın. Ona yazık oldu. Hani bir o Fransız'a kalmadı iş. Ama bu da ilginç. Yani bir Ocon, bir Gasly bir şekilde ortalık karıştı mı önde buluyorlar kendilerini. Ocon için şunu övebiliriz. Baştan sona kontrol etti. Tempo olarak daha iyi. Senden bir tur önce pite girmiş. Senden daha tecrübeli. Ya, tuttuysan bir şeyi başarmışsındır. Şans mı? Kesinlikle şans. Ya tesadüf eseri kazandı. Ama en azından bir şeyler için. Vettel'le olan fark o. En azından bir şeyleri doğru yaptı. İşte Vettel o pozisyonu aldı ve sonra oynaması gerekenleri oynayamadı. Ya hiçbir şey daha iyi yapmadı o konudan. Ki yapması gerekirdi. Yapma potansiyeli de vardı. O konu en azından burada biraz pay verebiliriz. Yani sonuçta arkandaki isim 4 kere dünya şampiyonu. 50 küsür yarış kazanmış. 50 küsür müydü? 40 küsür mü yarış kazanmış. Bir o kadar pol pozisyonu almış. Birisi geliyor arkandan. Ve daha da iyiydi. Temposu daha iyiydi. Yani bu kadar, bunu hep söylüyorum. 2 saniyenin altında devamlı arkadaki pilot, öndeki pilot takip edebiliyorsa muhtemelen daha iyidir temposu bu araçlarda. Ve Vettel bunu çok çok ciddi bir şekilde yapabildi. Ve en önemlisi, ya Hamilton'ın bir tur önce girip neler kazandığını gördük. Ya bir tur önce pite girdin ve ara çok çok yakın aralarda girdin. Yani 3-4 saniyeden girip de ucu ucuna gelmedin. Bilmiyorum ya, yani dediğim gibi ben kazanamadım.
Saniye altındaydı neredeyse, yanlış hatırlamıyorum.
Bütün yarış öyleydi ya. Çok evet. Nadiren bir iki tur Vettel belki bıraktıysa ara açılmıştır. Dediğim gibi kazanılmış bir ikincilik değil, kaybedilmiş bir birincilik benim için. O yüzden çok şey değil ya. Vettel konusunda çok övemeyeceğim. Artı mı artı, iki tane ikincilik aldı. Bu sezonun geri kalanında puan almasa bile kurtarır bu sezonu. Kesinlikle. Hem Aston Martin için hem Vettel için. Yani o kadar açık. Ama Vettel, dediğim gibi çok çok övemeyeceğim yani.
Vettel'in de yarış sonunda açıklamasında şuna değindi. Özellikle o konunu ikinci sektörde, yanlış hatırlamıyorsam orta, yani İki sektörün ortalarında takip etmekte çok fazla zorlandım. En çok kaybı orada yaşadım dedi ama diğer yerlerde yakın geçtiğini gördük. Çok fazla da hamle yapamadığını gördük. Yani bir ya da iki hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum ama.
Pitten çıktıktan sonra oldu zaten ya. Bir de sonra tur bindirirken. Bir Alfa Romeo'ya tur bindiriyorlardı galiba ya da bazen.
Onun dışında çok fazla hamle yapabilecek kadar yaklaşamadı diyelim. Ama dediğin gibi onun için ikincilik iyi. İkinciliğin dışında çok güzel bir noktaya değindin. Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda hani bu ikinciliği, yani birinciliği kaçırdığını farkında ve bunu çok fazla istediğini gördük. Mental açıdan da Vettel'in böyle olması bizim için çok daha iyi. Onu o şekilde görmek daha iyi geçen sezonun ardından.
Şimdi şöyle söylemek lazım. Ben sana yarışı kimin kazandığını söylemesem, desem ki Leclerc, Perez, Bottas ve Norris yarış dışı. Hiç yarışmıyor. Verstappen bir 10 tur falan Mick Schumacher'ı geçemiyor. Hamilton'da bir 4-5 saniye arkadan sonuncu gidiyor yarışın bir noktasında. Bunu desem ya, kim kazanırsa kazansın şaşırmazsın ki, ya kazanabilecek birisi yok. Bir tek yani, Sainz belki evet. Yarım adım önde kalıyor herkesten, ki Sainz'ın da sana desem ki 15. başlıyor, sıralama turlarında kaza yaptı. Abi hani Suno'da kazandı desen şaşırmazsın. Yani
Ricardo bir
kazandı, Vettel kazandı. Araç
ve Ricardo.
Ha, Ricardo da Verstappen'le aynı seviyede Ricardo'da. O da aynı.
O da ilk şeyde spin attı, o da aynı, doğru düz.
Yani baksana yani. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4 kişi hiç yok. İkisi sadece fiili olarak var. Birisi ceza alıp sonunculuğa düşmüş. Zaten tepedeki 4 takımdan 7 pilot yok. Geriye evet. Kalmış Sainz kalıyor. Sainz de trenin kurbanı oldu yani. Hani o yüzden bu yarış ya Ocon için, Vettel için çok önemli. Özellikle Ocon için. Yani kariyerinin zirvesini gördü neredeyse. Ve asla hiçbir şey bu başarıyı, bu sevinci mutlu elinden almayacak. Ama biraz da gerçekçi bakmak lazım. Yani şans deyip de geçmek lazım. Yani birisi kazanacak abi zaten. Yani bir zahmet biri kazanacak bu yarışı. Ve yani 1-2 oldular. Hamilton Alonso'ya bu kadar takılmasaydı muhtemelen gene kazanacaktı. Çünkü son iki tur çok etkileyici. Vettel de bırakmadı. Hani Vettel Ocon'u bıraksa iki turda zaten 9 saniye yapamaz dese tamam, Vettel de bırakmadı. Ocon'la devam ediyorlardı. 1.8 saniyeyle bitmiş yarış.
O Hamilton Alonso tabii oraya da değineceğiz. Ocon olarak da yani Ocon'un şeyiyle beraber performansıyla beraber Alfin takımı genel olarak da çok iyiydi bu hafta sonunda. Alonso üzerinde de gördük zaten bunu. Alonso'yu söyledin. Yani gerçekten ayrı bir keyifle izledik onun savunmasını. 2005 yıllarına, o yıllara götürdü. Renault yıllarına, eski Renault yıllarına götürdü bizi. Alonso'nun savunması diyeyim. Sana o şekilde bırakayım.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O konuda da övemeyeceğim. Çünkü Alonso iki yarıştır çok sınırlarda geziyor.
Ne konuda?
Sana şöyle söyleyeyim. Geçen hafta sprint yarışında yaptığı savunma, hani sürekli arka düzlükte zikzak çizmesi.
Evet.
Aynısını, aynı savunmayı daha az bir şekilde yapıp birinciliği kaybetti. Bundan iki sene önce Formula 3'te Smoller. Daha azını yaptı ve bu kadar yakın da değildi. Sadece düzlüğe çıkarken almasın diye arkasındaki atak yapabilecek kadar yakın da değilken zikzak yaptı. Uyardılar, bir daha yapmadı ve 10 saniye yakın ceza verip elinden birinciliğini aldılar. Aynısını yaptı Alonso'nun. Yani ya 2018 ya 2019 Formula 3 Silverstone. Bulabilir izleyenler. Özetlerinde muhtemelen vardır o. Şimdi bu bir kere ayrı bir olay. Hani çok basit bir örneği verdim direkt aklıma gelen. Çocuğun elinden birinciliği aldılar ki Formula 3'te buna daha tahammül edilebilir. Ya yani o çocuk heyecanla, tecrübesizlikle onu yapabilir. İki kere dünya şampiyonu değil Formula 1'de o çocuk. Bunun yanlış olduğunu biliyor ama heyecanla yenik düşebilir. Şimdi bunu dünya şampiyonu yapıyor. Bugün yaptığı, ya yani şimdi bak Alonso'nun yaptığı savunmayı Hamilton'a, ya şöyle söyleyeyim, isimlerden birisi Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, Tsunoda
yapmazdı onları.
Bak, hayır, bunu Alonso tarafında bu isim olsaydı bugün ortalık karışırdı. Aynı hareketi. Çünkü senin dışında pilot varken sen onun üstüne doğru viraj bittikçe gidersen geçemez ki seni. Nasıl geçecek? Hani bu daha önce bunu şeyde Verstappen Hamilton'da anlatmıştım. Ya nasıl geçecek? Hani nereden geçecek adam? Ve hani yan yana giriyorsunuz viraja. İşte orada ve sen normalde o olmasa hani virajın çizgisi odur. Sen dersin ki ben dönüyorum. Ben hep öyle dönüyorum. Ama sen orada yokken öyle dönmüyorsun. Bu çok temizdi. Bunun için kimse ceza vermez. Alonso'nun bu yarışta yaptığı savunma için kimse ceza vermez. Bir
zaten
tane de
ceza olmamalı.
Bak 1 2 3 4 ya da 5. viraj oluyor galiba. Yok yukarı çıkıp sola. Tsunoda'ya geçti Hamilton.
6.
Orada yaptığı mesela 6. ciddi şekilde çok tehlikeliydi. Ya, o gerçek anlamda çok tehlikeli. Çünkü senin artık orada dışarı ittirmene gerek yok. Zaten yan yana giriyorsunuz ve içeride sen varsın. Hani yaptığın hareket hem amaçsız hem tehlikeli. Hani Alonso da orada biraz artık şova kaçtı. Hani biraz daha hareketlerini büyütmeye başladı. Hadi bir önceki virajda yaptığını yedirebilirsin. Ama orada gerek yok. Yani gereksiz şekilde tehlikeli. Çünkü zaten seni geçemez orada Hamilton. Geçerse pist dışından geçer, yerini geri vermek zorunda. Yani iki kişi giremezsiniz, içeride sen varsın. Anca pistin dışına taşacak dediğim gibi ki pistin dışında da orada apexlerin, körblerin bittiği yerde hafif çukur gibi bir şey var. Hungaroring'de yanılmıyorsam. Yani çok da oraya taşmak istemezsin zaten. Hamilton onu da yapmaz orada, yapamaz. Bu dediğim gibi bunlar için Silverstone'u ayırıyorum. Silverstone'dakinde çok net ceza verilmesi gerekiyordu. Verildi de daha azına. Özellikle sprint yarışında yaptı. Ana yarışta yapmadı galiba ya da çok dikkat etmedim. Ama bu Macaristan'dakinde bir ceza olmaz. Fakat bu çok çizgide geçiyor. Yani çok çizgide geziyor. Şöyle söyleyeyim. Bugün Mick Schumacher savunurken Verstappen'e yapsaydı aynı hareketi olay olmuştu. Olay olmuştu. Kesinlikle bir inceleme başlardı. Ceza verilir verilmez ayrı ama kesinlikle bir inceleme başlardı. Bu arada isim Verstappen'di ya. Hamilton'a yapan Mick Schumacher olsa da olurdu.
Katılıyorum.
Ya da Bottas'a, Perez'e yapsaydı ortalık karışırdı. Mazepin'in yaptığını düşün bunu. Virajda dışarı doğru gidecek. Virajı dönmeyip üstüne doğru gidecek. Sıkıştıracak, geçirecek.
Azerbaycan'da mıydı? Bir yaptı şey, Schumacher'e yaptı. Bu düzlükte yaptı hatta, hatırlıyor musun? Ha, çok fazla
evet,
konuştu.
Bak o da tehlikeli. O da tehlikeli ama hani ona da bir ceza veremezsin ya. Yok, aynı evet. Şekilde. Bu da tehlikeli. Özellikle düzlükte yaptığı gereksiz bir tehlike. Yani bir tehdit yok sana. Orada üstüne gitmene gerek yok. Adama sen içeriye aldığın için dışarısı kalmış, o da orada. Seni zaten geçemeyecek. Hani hem Hamilton hem sen orada geçilmeyeceğini bilecek tecrübedesin. Adamı bir de körbülerin üstüne doğru sıkıştırmaya gerek yok. Çok bilmiyorum ya, ben çok övemeyeceğim Alonso'nun savunmasını. Çünkü iki yarıştır dediğim gibi çok sınırda. Ve çok temiz değil. Yani benim çok hoşuma gitmiyor bu tip hareketler. Ya yani Mick Schumacher gerizekalı değil, anlatabiliyor muyum? O da biliyor abi ittirmeyi Verstappen'i ya da Ricardo'yu. Biliyor yani, tamam iki kere dünya şampiyonu değil. Ferrari'de, Renault'da yarışlar kazanmadı. Pole pozisyonları almadı. 10 küsür 20 küsür yıldır burada yarışmıyor. Ama gerizekalı değil. Bu çocuk da bu işi yapıyor. Ama bunun artık bir yerde bir sınırı var. Hani diyorum ya, ben sana soruyorum. Nasıl geçecek? Nerede geçeceksin? Hani dönüyoruz biz seninle. Sen beni itiyorsun dışarı. Ya da ben seni itiyorum. Bitti, pist bitti. Ve içeride iki arabalık yer var neredeyse. Hani viraj da var. Viraj, hani bir sonraki çizgide değilsin sen. Ben itiyorum seni dışarı doğru. Ne yapacaksın? Nasıl geçeceğim? Durmak zorundasın. Ben döndüm gittim. Yapamazsın bunu. Yani bu artık iyice pist dışına itmek değil. Ama zemin hazırlamak diyeyim. Hani Perez'in veya şeyin yaptığı gibi değil, Norris'in. Ama buna zemin hazırlamak neredeyse. Ve bu çok hoşuma gitmiyor ya. Benim çok yarışırken, yarışan iki kişinin birbirine bunu yapmasını çok tasvip etmiyorum. Yani hem içeridekinin hem dışarıdakinin. Ya aynısı dışarıdayken içeriye kapanmak için de geçerli. Gerek yok. Yani yer bırakıp yarışılmalı.
Sen biraz da alt seviyelerde de olsa bir yani go-kart geçmişinde olduğu için bunlar sana tabii ki de doğal olarak daha böyle nasıl diyeyim, içinde olduğu için farklı gelebiliyor. Daha farklı yorumluyorsun çok doğal bir şekilde. Ama ben de mesela izleyici olarak sadece bu savunmaları ve bunun tabii ki aslında değindiğin noktada da bunu Alonso yaptığı için daha farklı geliyor. Saygı duyuyorum görüşlerine. Ama dediğin gibi Alonso çok fazla sınırda dolaşıyor. Bunun bir üst seviyesi daha sıkıntılı yerlere yol açabilir. Ama yine de Alonso'yu bu şekilde pist üzerinde görmek benim hoşuma gitti. Birçok insanın da hoşuna gitti.
Ya tabii canım, şeyi söyledim mesela, Ocon yerinde Alonso olduğunu düşün. Alonso Vettel liderlik için yarışıyor. Yani çok ayrı bir hikaye çıkardı. Ki şöyle söyleyeyim. Tempoları gördüğümüze göre çok bir yarış da olmayacaktı. Hani Alonso özellikle ikinci yarışın ikinci şeyinde, hani Sainz'ı da sıfır lastikle Hamilton'a karşı gördük. Ama Alonso bir herkese kapattı arayı. Ya Hamilton dahil olmak üzere. Tamam, Hamilton bir tık artık o lastiği yemişti ama herkese geldi yani. Herkesten hızlı olduğu bir dönem vardı yarışta Alonso'nun.
Evet, orada Vettel Alonso'yu ön sıralarda görseydik ve hani bu Hamilton'la yaşadıklarını birincilik için yapsaydı çok daha farklı ve çok daha güzel
bir şey olurdu. Bir de şöyle düşün. Hamilton o zaman Alonso'ya bu kadar takılmamış olacaktı ve Alonso, Hamilton, Vettel. Bir anda Hamilton onlara üçü da gelmiş olacaktı. Üçü yarışacaktı bir anda.
Hani bu da aynı çok güzel şey senaryolar yani olabilir gerçekten.
Şöyle düşün. Bu Hamilton'ın beşincilik için değil belki liderlik için verdiği bir mücadele olurken arkalarından da Vettel onları sıkıştıracaktı. Örneğin. Evet. Savunma yaptığı için Alonso kopamayacaklardı ve Vettel olacaktı.
Geliyor. Daha güzel şeyler böyle düşünüyorum, hayal ediyorum. Daha güzel olabilirdi. Neyse bir dahaki yarışlara kısmet.
Ya şimdi de bir yarıştan çıkabilecek neredeyse en kötü senaryo. Bak Sainz kazansa Ferrari'nin ilk zaferi ve takımın üzerine kurulması hedeflenen pilot kazanmıyor. Leclerc değil, ilk zafer bu sene Sainz'dan geliyor. Sainz'in ilk zaferi. Vettel kazansa geri dönüş, Aston Martin'in spordaki ilk zaferi. İşte ne kadar doğru bir karar, Perez'i dışarıda bırakırken hani şey oldu falan filan. Ya bir sürü senaryo yazarsın ama şuna yazamıyorsun abi. Hani Ocon
geldi çıktı. Fransız pilot, Fransız takımla. O da bir senaryo aslında. Onu da şey yapmıyormuşum. Fransızları da karşımıza almayalım ama o da güzel bir senaryo oldu Ocon için. Ama ne kadar hak etti. Ne kadar hak etti. O noktada şey değiliz. O zaman yarışı kapatıp yaz arasına girdik. Bir aylık bir süreç var. Macaristan'ın ardından 26 Ağustos 29 Ağustos arasında Belçika Grand Prix'si ile geri dönecek Formula 1. Ama 4 haftalık bir araya girmiş bulunuyoruz. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsin? Kısaca bir ilk yarı özet alayım senden, ardından kapatalım programı.
Yani tabii şampiyonluğun bu denli iki pilotun devam ettiği sürece keyifli. Bir sürü farklı şekillerde gelişebilirdi. Azerbaycan'da Verstappen yarış dışı kalmasaydı ayrı olabilirdi. Verstappen kazandıktan sonra Hamilton kazansa ayrı olabilirdi. Fransa'da Mercedes kafasını kullansa işler farklı noktaya gelebilirdi. Monaco'da Leclerc kalmasa. Yani şimdi bunları konuşmak bir yandan da güzel. Hani bu şey değil. Yarıştık, Hamilton kazandı, tebrik ederiz. Yarıştık, Verstappen kazandı değil. Bunlar da aslında hani nasıl söyleyeyim, çeşit katıyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Kafa kafaya her yarış ikisi yarışsın, hızlı olan kazansından ziyade bunlar işte mesela ya Leclerc'in abi, Leclerc start alsa Monaco'da bugün Verstappen atıyorum 7 puan daha azalacak. Anladın mı? Ya da 25 puan daha fazlası olacak Azerbaycan'da yarışı bitirse, kazansa. Hani bu tip şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Bugün mesela startta olay olmasa ne olacak bilemeyiz. Hani çok çok bunlar hoşuma gidiyor ve böyle devam etmesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Açıkça söyleyeyim, hani ikisinin de başına hiçbir şey gelmesin. Pist üstünde inanılmaz rekabet. Abi pist üstündeki rekabet bir yere o kadar güzel olmuyor. Bir de güzel bir olmuyor abi. Hani Bahreyn'de pist üstünde rekabet yoktu. Ya Verstappen bir tur sabretse geçecekti abi zaten. Hani bir rekabet evet, olmadı. Evet. Ya da takım durdurmasa belki farkı açacaktı. Imola ilk biraz sadece. Başka yok ki bir rekabet. Hani pist üstünde yan yana geldiler. Bu kadar bak, Portekiz ayrı. Portekiz'de gerçek anlamda üçü de, Bottas da vardı işin içinde. Sürekli bir yarış döndü. O geçiyor, o geçiyor, o geriye düşüyor. O bir anda lastiklerle tempo yakalıyor falan. Gerçek anlamda pist üstü mücadele vardı. İspanya'da yan yana geldiler. Ya ilk virajı döndüler, tabii yan yana gelecekler. Bu kadar abartıldığı gibi olmuyor bu iki pilotun mücadelesi. Fransa'da geldi geriden geçti. Abi. Pist üstü mücadele yok ki. 50 turluk lastikle gidiyor Hamilton. Taze lastikle versin. Yanından geçti gitti, açtı arayı, kazandı zaten. Hani bir böyle inanılmaz bir mücadele yok. Ve bunun olması da çok zor. Çok zor bu iki pilotun sürekli birbirine geçip yarışması. İşte bir Portekiz. Bunu beklemek bence benim istediğim senaryodan hem daha zor hem daha az keyifli. Ya bu senaryo şu ana kadar evrilen senaryo çok iyi. Yani Belçika'da bu ikisi yarışacak ve biri bir, biri iki olacak diyemiyorsun. Çünkü bu sezon çok çok çok farklı şeylere gebe. Ya da mesela hala gönül rahatlığıyla ben Perez ya da Bottas Norris'in önünde bitirecek diyemiyorum.
Kesinlikle.
Diyemiyorum. Çünkü Norris Perez spin atıyor, anladın mı, durduk yere. Ya da Bottas bir anda birilerini biçiyor. Yani hani anladın mı, diyemiyorsun. Aynı şekilde kaç kere dedik bu sezon en fazla yarış kazanmaya yaklaşan 3. takım Ferrari. Kazanabildi mi?
Hayır.
Kazanmadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Kazanamadı.
Bak yok. Geldi. Alpine kazandı. Kazanamadı. McLaren de yaklaştı. Alpine kazandı ama. Ya bu tip şeyler benim çok hoşuma gidiyor ve bu sezonun bu yönlerini keyifli buluyorum. Keyifsiz bulduğum yön bunda, ya keşke Verstappen'in suçu olsa. En azından ona suç bulurdum. Ama çocuğun da bir suçu yok. Verstappen'in taraftar kitlesinin spora getirdiği fanatizm. Bence çok kötü. Yani bir sporda fanatizmin olması kötü zaten. Sadece Formula 1 değil. Futbolda ya hem Türkiye'de hem dünyadaki belli. Belli. Yani İngiltere'nin ne kadar büyük bir futbol ülkesi olsa da fanatizmin İngiltere'ye getirdiği durum belli. Geçmişte, günümüzde daha az da olsa. Ülkemizdeki durum belli. Bu sporu kötü etkiliyor ve dediğim gibi ya çocuğun hiçbir suçu, hatta en az suçlu. Ya Red Bull takımının bile Silverstone'dan sonra yaptığı açıklamaların daha fazla suçu var. Keşke Verstappen olsa da hani eleştirsek ya da durum değişebilse. Ama çocuğun da tekrar ediyorum hiçbir suçu yok. Bu tamamen Hollandalı taraftarlar da böyle aslında. Onlar da fanatizm var. Bizim gibiler tabii, biraz. Hollandalı onlar da meyilli diyeyim. Meyilli yani fanatizmi. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Yani bir postun altına sürekli böyle kötü yorumlar. Aa işte Bottas bilerek yaptı falan. Hani biraz cahillik oluyor, anladın mı? Bu her şey için geçer. Yani Ferrari'nin fanatiysen de bu kötü. Her yarış bir şeyden art niyet ararsan, hani bak işte bizi rakip gördüler, Stroll yedi lökler ki dersen de kötü, anladın mı? Hani bu da kötü. Ama özellikle bu, ya mesela bir şu yuhlamalar falan çok nadir olur. Nadiren olur Formula 1'de. Evet, nasıl olur? Atıyorum kötü bir şekilde, kötü bir atakla falan biraz pistin dışına iterek İtalya'da bir Ferrari'yi geçer Hamilton, yuhalanır. Ama bir sonraki sezon olmaz. Yani o yarışın getirdiği şeydir. Ya da İngiltere'de Verstappen çarpar Hamilton'a. Hamilton'ı dışarıda bırakır, kendi kazanır, bu olur. Ama anlıktır. Ya da Almanya'da işte tam tersi, Hollanda'da belki falan. Ama bu her yarışa böyle evrilirse bu kötü. Yani bence bu sporda böyle bir şey yer yok, gerek de yok. Çünkü hani yuhalanan adam halin en fazla yarış kazananı, en fazla pol pozisyonu alanı, en fazla şampiyonluk kazananı da eşit falan filan. Hani zerre umurunda değil adamın. Sadece kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani buna gerek yok. Aynısı Bottas'ın da başına gelecek muhtemelen. Özellikle bu yarıştan sonra.
Gelmiştir bile. Yani biz şu an konuşurken ya postların altına öyle falan yazılıyordu.
Aynen öyle. Yani çok Bu benim tadımı kaçırıyor biraz. Hiç gerek yok. Yani şu an Verstappen cephesinde olduğu için söylüyorum. Hani bunu yarın Ricardo'nun taraftarları yapar, aynı şeyi gene söylerim. Hani bu taraf ayırt edilecek bir durum yok.
Ama şu an net bir taraftar kitlesi olan, yani hepsinin var tabii ki, ama net bir kitle olarak, bir fanatizm kitlesi olarak Verstappen olduğu için bu örnek en doğru örnek
aynen,
oluyor.
Aynen öyle.
Haklısın ama... Söyle
sen. Yok, ben başka bir şeye geçeceğim. Sen söyle.
Yani uzun süredir Hamilton'ın hegemonyasında geçen bir Formula 1 tarihi yaşadığımız için, hani buna ilk defa bu hegemonyayı bitirebilmeye en yakın olan uzun sürenin ardından Verstappen olduğu için ve onun da...
Abi değil. Vettel kaç puan öndeydi? Kendi hata yaptı. Vettel Almanya'yı alsa çok farklı şey konuşabilirdik. Ya da Singapur'da gidip Verstappen'in üstüne kırıp hem kendini hem Raikkonen'i götürmese çok farklı şeyler konuşabilirdik. Ki Singapur dediğimiz sezonun sonlarıydı artık. Değil yani.
Ya ama işte Verstappen'in bir kitlesi olduğu için oraya getirecektim. Yani bu kitle hep vardı. Ama ilk defa Verstappen'den bunu bekliyorlar. Bunu görüyorlar. Hem araç olarak hem Verstappen'in bu sezonki performansı olarak. Bununla beraber bu fanatiklik kısmı daha fazla, fanatizm kısmı daha fazla arttı. Ben de bu kadar fanatikliğe, ne futbol olsun, yani herhangi bir spor organizasyonunda olsun, çok hoşuma gitmeyen bir durumdur. Ama dediğin gibi özellikle Formula 1 kısmında, Formula 1 sporunda, bu motor sporlarında daha doğrusu, bu kadar fanatikliğe gerek yok. Hiçbir tarafa faydası olmayan bir şey. Dediğin gibi bundan en çok etkilenen de aslında Max Verstappen yani.
Yani diyorum, hani yuhaladığın taraf, bu tepki verdiğin taraf, ya gerçekten abartıyor olabilir ama ben %1 bile etkilendiğini düşünmüyorum ya. Yani
nasıl etkilensin aman... ki? Futbol maçı değil hani orada bağırdığını, çağırdığını, ısırdığını.
Hayır, şimdi diyorsun. Yarıştan sonra böyle bir çaylak olur. Bir Leclerc olursun. Belki hani şu anki Leclerc geçen seneki etkiliyim falan dersin ki, yani sevilmiyorum, tepki görüyorum, anladın mı? Hani neden böyle oluyor ki? Yani ben kötü bir şey yapmıyorum falan, bu tribe girebilirsin, anladın mı? Ya adamın umrunda da değildir eminim. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bu yuhlayanların yarısı sokakta görse var ya koşup imzalar, göbeğine imza attırır. Yani kesinlikle. Hani bu da ayrı bir çelişki ve ilginç. Çünkü yuhaladığın adam bu sporun sayısal olarak en başarılısı. Tarihte de hani 3 kişi say desen
en başarılısı olacak.
Abi yani. Schumacher, Senna, Hamilton dersin. Direkt 3 kişi saysan. Hadi bir sıralama yapma. 3 kişi desen 2. Bu 2 desen Schumacher, Hamilton. Hadi 1 desen herkes farklı bir şey söyler de. Ya yuhaladığın adam da bu. Gerek yok. Yani kendi pilotuna zarar verebilme ihtimali daha yüksek. Hani bu açıdan da mantıksız. Zaten olmasın hiçbir sporda. Bu ayrı. Ama illa biri zarar görecekse ya, emin ol senin desteklediğin tarafın baskı altına girmesi, bununla baş edememe ihtimali daha yüksek.
Kesinlikle.
Hani, bunu da düşünmesi lazım o kesimin. Onu da söylüyorum. Bir de şunu diyeceğim. Sezon arasına girerken Williams en yakın rakibi Alfa Romeo'nun 3 katı puan almış durumda. Şimdi fark ettim tesadüfen. 6 puanı var Williams'ın ve Alfa Romeo 2.
Evet,
hatta
ben de takım
Alfa Romeo ile Haas'ın toplam puanının 3 katı puan almış durumda,
evet,
Williams.
Evet, doğru. Haas alamadığı için.
İnanılmaz bir sezon. Kimin aklına gelebilirdi?
Çok garip ya. Çok garip. Gerçekten tabii son 2 haftada özellikle Mercedes'in hatayla beraber Mercedes hem takımlarda hem pilot olarak da Hamilton Verstappen'in önüne geçti. 192-186'lık üstünlüğü var. Takımlarda da 300-290 Mercedes önde. Üçüncü olarak da McLaren takımı 163, Ferrari'de 160. Orada da çetin bir mücadele var.
Gelsinde... Sıfır çekti McLaren. İki pilot da yarışamadı ki.
Evet. Evet. Orada Ferrari bir hata oldu. Gerçi orada Leclerc de yarış dışı kaldı ama.
Ama yine Sainz 4 bitirdi, 5 mi oldu ya? 4 değil mi?
Hemen bakıyorum. Tabii, Sainz 4. oldu Sainz. 12 puan aldı. Alfa takımı da bu hafta 35 puanla en çok puanı alan takım oldu. Bakalım bir aylık aranın ardından hangi pilotlar nasıl dönecek, takımlar nasıl dönecek, orta sıra mücadelesi nasıl olacak, hepsini merakla bekliyoruz ama Mercedes'in sezon başına göre Red Bull'a bu kadar yaklaşması, Hamilton'ın kendini toparlaması, Verstappen'in iyi başlayıp bu araya bu kadar sıkıntılı girmesi onu daha iyi bir şekilde döndüreceğini tahmin ediyorum. Orta sıra
ama ara iyi gelmiş yani ara Red Bull için bir tık daha iyi oldu. Yani çünkü kesinlikle. Bir taraf yükselişte, bir taraf düşüşteyken kesinlikle. Ara her zaman düşüşteki daha çok yarar.
Aynen öyle. Red Bull'a böyle bir ara lazımdı. Bu yarışta en azından bir daha iyi bir puan alabilselerdi daha onlar için en azından iyi olabilirdi. Fakat kötü bir yarış oldu son iki yarış onlar için. Bakalım onlar nasıl dönecek? Williams'ı da kutluyoruz. Yani bu 6 puanından dolayı devamı gelir mi bilmiyorum ama hani Türkiye'de falan şöyle düşünüyorum. Ekim ayında bir yağmurlu yarışta bu tarz bir şey olur mu? İlk aklıma o geliyor şu an takvime baktığımda. Tabii o zamana kadar 4 yarış daha var. Bakalım bir ay sonra görüşürüz diyelim. O teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık. Emre'ye de buradan selam söylemiş olalım. Bir ay sonra üçümüzü tekrardan aynı programda olacağı günlere dileyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.